Kitabın adı Sadece Biri. Yazarı Emel Uz. İkinci ayrım. Havanın kararmasıyla birlikte sahildeki hareketlilik de iyice azalmıştı. Birden arkasından gelen bir sesle irkildi. Bu saatlerde insanın kendisiyle baş başa kalması, sessizliğin sesini dinlemesi ne kadar güzel değil mi? Özellikle de saatlerdir yürüyen, yalnızlığıyla baş başa olmanın tadını çıkaran insanlar için. Bu sözlerin kendisine söylenip söylenmediğini anlamak için etrafa bakındı. Geri döndü. Birkaç adım ötesinde tatlı tatlı gülümseyen bir adam vardı. Alacakaranlıkta bile fark edilen iri ve renkli gözleriyle ona bakıyordu. Gülünün içinden geçeni ayna gibi yansıtıcı bir özelliği vardı. Hiç sevmezdi bu huyunu ama elinde olan bir şey değildi. Şaşkınlık ve beğenisinin yüzüne yansıttığını düşünerek hemen toparlandı. "Evet haklısınız, iyi akşamlar," dedi ve hızlı adımlarla otele doğru yöneldi. Yanıtı beklememişti bile. Bu adam ne zamandır arkasındaydı acaba? İşte fark etmedi. Zaten müziğin ve dalgaların sesinden bu pek mümkün değildi. Kaba davrandığını hissettiren düşünceler yol boyunca kafasını meşgul etti ama çok da önemsemedi. Güneşin gökyüzünde tüm hakimiyetini ve özgürlüğünü sergileyerek salındığı, ulaşabildiği her köşeye berrak ışıklarını cömertçe yaydığı bir gün. Bu güzelliğin akışına kapılmamak mümkün mü? Oldukça uzun bir yolculuk yaptı, yorgundu. Odasına çıkıp valizini bile açmadan doğruca sahile koştu. Sanki özel bir simle karıştırılmış gibi parlayan kumlar, ayaklarının altında gıcırdayarak kendi melodilerini oluşturuyordu. Masmavi bir deniz, kıyıya yavaş yavaş nazlı bir edayla gelen köpükler ve geri çekilen dalgaların yerinden kıpırdattığı çakıl taşlarının tıkırtıları onu farklı bir dünyaya götürüyordu. Ne kadar bir süre yürüdüğünü fark etmedi bile. Günün ışıkları iyice azalınca derin karanlığın çöküş hazırlığı başlamış, gecenin de habercisi olmuştu. Ancak o zaman çevresini fark edip kendine gelebildi. Odasına girdi. Düğmeye dokunur dokunmaz çevresini tatlı bir aydınlık sardı. Şirin küçük bir odaydı burası. Ne güzel. Her şey yerli yerinde. Kulaklığını çıkarınca müziğin tüm nameleri odayı kapladı. Minik çantasından çıkardığı giysileri müzik eşliğinde çabucak yerleştirdi. Ellerini başının arkasına kenetleyerek derin bir nefes aldı ve kendini yatağa attı. Çok uykusu vardı. Ama kendine bu şansı verme niyetinde değildi. Kafasına koyduklarını bir an önce yapmalı, yeni bir ben yaratmalıydı. Yorgunluğunu aldırmadan kalktı, çantasından defterini ve kalemini çıkardı. Okula yeni başlayan bir çocuk edasıyla köşede duran küçük masanın üzerine yerleştirdi. Sol elini başına dayamış ve sağ elindeki kalemle bütünleşmiş bir halde öylece kala kalmıştı. Bomboş sayfaya anlamsızca bakıyordu. Onlarca soru dolaşıyordu kafasında. Karmakarışık bir masada küçücük bir nesneyi bulmak için ne yaptığını bilmeden aranırcasına amaçsızca yaptığı hareketlerdi bunlar. Onca yorgunluğa daldırmadan usta bir yazıcı edasıyla masanın başına geçti. Alaycı bir tavırla gülümsedi kendine. Niçin yazma ihtiyaç duyuyorsun? Kalemin kağıtla buluşması sonucu, beyaz sayfaya düşen bu ilk harfler bir soru cümlesi oluşturarak görevini yapmaya hazır askerler gibi çabucak ilk satıra dizildi. Arkası elbette gelecek. Önemli olan ilk cümle. İşte o bunu başardı. Gülümseyen dudakları iyice gerildi ve alaycı tavrını daha da arttırdı. Kendine sorduğu ilk soruydu bu. Yanıtını bir türlü netleştiremedi. Yazacak başka bir şey de bulamadı. İşte hepsi bu. Yorgun bedenini yatağa taşırken açlığını bastıracak bir şeyler atıştırdı ve örtüyü hızla çekip yatağın yanına yığarak boylu boyunca uzandı. Çok geçmeden göz kapakları özgürlüğünü ilan ediverdi. Güneş ve su ikilisinin hazırladığı ışık oyunlarının bir kısmı perde aralığından süzülerek oda duvarına yansımış, gösteri yapıyor. Sanki ona göz kırpıyordu. Aralanan gözleri önce bu manzarayı uzun uzun izledi, sonra gözü saate ilişti. Vakit bir hayli ilerlemişti. Karnı da çok açtı. Bu kez minik atıştırmalarla bastırılacak gibi değil. İstemeden de olsa kalktı, sanki birisi bacaklarından tutup çekiştiriyor, güç kullanarak kaldırıyor gibiydi. Perdeyi açıp duvarda oynaşan ışıkların devamını da görünce birden uyandı. Çok güzel bir gün. Bugünün bir anı bile ziyan edilmemeli diye düşündü. Çabucak giyindi, saçlarını topladı, tüm acelesine rağmen hafif ve güzel bir makyaj yapmayı da ihmal etmedi. Bu güzel uykudan sonra yol yorgunluğu tamamen kaybolmuştu. Kapının arkasındaki duvara büyük ama süslü bir çiviyle tutturulmuş boy aynasına baktı. Şımarık bir çocuk edasıyla kollarını yana açarak kendi etrafında tam bir dönüş yaptı, aniden durdu ve kendini inceledi. Sonucu beğendi. Umut dolu gözlerle kendine bakan bu kadın, ne kadar kırgın olsa da hala gülümseyebiliyordu. Anahtarını alıp savrularak çıktı odadan. Geride çiçek kokulu parfümünün iç açıcı kokusu kaldı. Otelin merdivenlerini hızlı adımlarla indi, mis gibi kokusundan yeni biçildiği anlaşılan çimlerin üzerinde dönerek ve sekerek yürüdü. İçine dolan huzur ve mutluluk açıkça belli oluyordu. Çiçeklerini meyveye dönüştürmüş, olgunlaştırmaya çabalayan ağaçların dallarını okşayarak yürüdü. Sabah saatlerinin yalnızlığını, gizemini yalnızca kendisiyle paylaşmayı çok severdi. Kısa bir gezintinin ardından otelin bahçesindeki masalardan birine oturdu. Ağaç gölgelerine yerleştirilmiş masalarda oturan insanların her biri farklı şeylerle meşguldü. Küçük el çantasından gelen sese kulak verdi, telefonu yanıtladı. Uzun süre bu konuşma sırasında çevresini incelemeyi de unutmadı. Yolculuk hikayesini anlattıktan sonra yerinden kalktı, tabağını çeşitli yiyeceklerle doldurup tekrar masasına döndü. Havada tatlı bir esinti vardı. Uçuşan eteklerini toplayarak sandalyesine oturdu. Çayı da geldi, her şey tamam, ne kadar güzel. İlk kez yalnız bir tatil yapacak. Çevreyi dikkatle izlemesinin bir nedeni de bu. Acaba kendisi gibi yalnız insanlar var mı? Meraklı bakışlarını çevrede dolaştırdı. İştahla kahvaltısını yapan şişman bir kadın, iki sandalyeye birden yayılmayı başarmış bir genç, koyu bir ağaç gölgesi altında gazetesini okuyan bir adam ve kendisi. İşte bu iyi. Yalnız değil, başka yalnızlar da var. Bu güzel ortamın tadını çıkarıp çayını yudumlarken, yalnız adam gazetesini indirmiş, ona bakıp gülümsüyordu. Bu bakışları fark ettiğinde kızaran yanaklarını saklamaya çalıştı. Ortadaki minik havuzda sıçrayıp hoplayan su damlacıklarını izliyormuş gibi yaparak başını çevirdi. Çevresini dikkatle izlemesi yanlış mı anlaşılmıştı acaba? Camları koyu renkli olan güneş gözlüğünü bakışlarına siper oluşturması için aceleyle çıkarıp taktı. Bu kez daha kapsamlı bir inceleme başlattı. Bakışlarının yönü anlaşılsın da istemiyordu. Gözlüklerin ardından gelen bu ayrıntılı inceleme nihayet sonuç verdi. Bu adam akşam sahilde gördüğü kişiden başkası değildi. Onunla konuşmaya çalışan iri, renkli gözler. Beyazı çoğalmış saçları ve top sakalı ile oldukça çekici bir adam. Çok da güzel gülüyor diye düşündü. Bu düşünce hoşuna gitse de biraz korktu. Kahvaltısını bitirdi. Çayının son damlasına da büyük bir istekle yudumlayarak yerinden kalktı. O renkli bakışlar tüm netliğiyle onu izliyordu. Bu izleniş belki de hoşuna gitmiş, gururunu epeyce okşamıştı. Odasındaki manzaraya hakim balkona çıktı, derin derin nefes alarak gözlerini kapattı. Hissettiği huzuru tüm hücrelerine yaymak istiyordu. Bir an önce kıyıya ulaşmak isteyen ve arka arkaya coşup kabaran dalgaların ona doğru ulaşmasını istedi. İçindeki tüm kötü düşünceleri, onu üzen anıları, her ne varsa hepsini alıp götürse, İçine çekip yok etse ne güzel olurdu. Çok büyük bir arzuyla diledi bunu. Aylardır hatta yıllardır başını yastığa koyduğu an hep kendisiyle konuşuyordu. İçinde her geçen gün daha da büyüyen o anlamsız ve garip duygu ile çok fazla boğuştu. İçinde amaçsızca salındığı bu boşluk gittikçe derinleşmişti. Kendi adına yapması gereken çok şey vardı. Bir dizi soru vardı kafasında ama bunlara hiç gerek yoktu ki. Çünkü sorunun yanıtını çok iyi biliyordu ve nihayet kendine de itiraf edebilmişti. Yıllar boyunca ne yapması ve nereden başlaması gerektiğini bilemedi bir türlü. İşte onun için bu tatile çıktı. Kendini sorgulamak ve net sonuçlar almak için verilen bir karardı bu. Çevresinden mi, kendinden mi olduğunu bilmediği belirsiz bir kaçış. Belli ki zihninin derinliklerinde beklemeye aldığı duygular, istekler ve arzular artık rahat duramıyordu. Yalnızlık, duygusallık aradığını bulamadan son perdeye doğru hızlı bir ilerleyişin etkisi, yaşamını kendine göre değil de başkalarının isteklerine göre sürdürmenin bıkkınlığı gerçeklerle yüzleşmekten kaçış, daha fazla incinmemek için çevresine ördüğü kalın duvarlı kozada saklanış. Ve daha pek çoğu. Tüm bunlar içinde bulunduğu bu durumun açıklayıcı nedenlerinden bazıları gibi görünüyordu. Objektiften yansıyanların yalnızca bir bölümü. Artık değişkenliği korkunç bir hızla artan bu hayat oyununun bazı parçalarını yok etme, bazılarını da değiştirme zamanı gelmişti. Geç bile kaldı düşündü. Öyleyse kalanıyla yüzleşmeliydi. Alnında dolaşan parmaklar başlangıcın zorunluluğunu ve sıkıntısını açıkça yansıtıyordu. Masmavi gökyüzünde süzülen ve birbiri ardınca açılıp kapanan o renkli kanatları hepimiz biliriz. Oradan oraya çırpınır dururlar. Aynen onlar gibi hissetti kendini. İçinde çarpışan ve o karmaşa bazen tek, bazen de gruplar halinde hareket ediyordu. Ya onları susturmaya devam edecek ya da hak ettikleri yeri almalarını sağlayacak. Başka çaresi yok. Artık göz ardı edemeyeceği bir şey var. Onları susturma konusunda son derece başarısız kalması ve sessizliğe gömülmeye zorladığı anılarla başa çıkamaması. Seyrettiği o derin mavilikte kaybolmayı istedi bir an. Özgürlüğü hissetmek, onu boğan sıkıntılardan arınmak içindi bu arzu. İçeri girdi, kocaman bir bardağa su doldurdu. Sandalyesinin kenarına iliştirdiği küçük bir taburenin üzerine koydu. Masanın başına oturdu. Kaleminden uzun bir hayat öyküsünün ilk satırları dökülmeye başladı. Hayır, ilk satırları bunlar değil ki. O yorgun haliyle başlangıcı zaten oluşturmuştu. Kendine çok önemli bir soru sorup sonra da uykuya dalmıştı. Şimdi gelen satırlar mı? Onlar milyonlarca yaşam öyküsünden sadece birini oluşturmak üzere. Niçin yazma ihtiyacı duyuyorsun sorusunun peşine takılarak bireysel bir anlatımla ve hızla yerlerini almaya başladılar. Geriye dönüp bakmak istemeyen, üzüntü, sıkıntı ve kararsızlıkları geride bırakmaya çabalayan, kaldığı yerden hayata tekrar tutunabilmek için bir çıkış yolu arayan bir kadınım. Memur bir ailenin ikinci çocuğu, 3 kardeşin ortancasıyım. Benden bir yaş büyük abim, 6 yaş küçük bir kız kardeşim var. Ben, kaza sonucu dünyaya gelmiş, o zaman bile hayatta kalmak için ilk mücadelemi vermiştim. Hayatımı başlamadan bitirecek birçok tehlike atlatmışım ama yine de engel tanımamışım. Bu dünyayı çok merak etmiş olacağım ki mutlaka gidip görmeliyim diyerek sımsıkı tutunmuşum. Yalnızlığın reçetesi, hastalığın ilacı, hüznün düşmanı, mutluluğun dostu. Kısacası insanlığın temeli olan sevgi benim ailemde sonsuzdu. Hepimize bol bol yetti. Babacığım bir devlet memuru. Kendi halinde kalender bir adam. Annem ise aile bütçesine katkı sağlama çabası gösteren, 3 çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret eden tatlı sert bir kadın. Özünde çok değerli olan bu iki insan, bazen ortak gereksinimleri ölçüsünde de olsa anlaşamazlar, belli bir zeminde buluşamadıkları için de bazı sorunlar yaşarlardı. Evliliklerde eşlerine yazık ki bazı konuları birbirlerinin gözüyle göremiyorlar. Zevkler, duygular, görüşler hep farklı. En önemlisi de kendi doğrularını uygularken uyulması gereken kuralları atlamaları, durulması gereken zorunlu noktalarda frene basmayı unutmaları bence bu sorunların başlıca nedeni. Tanrım, ne zor iş yazmak. Birini yazarken diğeri kaçıyor aklımdan. Her cümleyi ayrı düşünüyor insan. Yıllar bu cümlelere girmeyi reddediyor sanki. Olsun. Amaç içimi dökmek. Hemen pes etmemeliyim. Yazar olmayacağım ya. Evet, geçmişi yazmak oldukça zor. Yerinden kalktı, öyle sıcağa çökse de biraz yüzüp rahatlamanın iyi olacağını düşündü. Yeni aldığı mayoyu giydi. En sevdiği renkler özenle yerleştirilmişti desen aralarına. Plaj çantasına gözlüğünü, havlusunu ve kremlerini koydu. Şapkasını da alıp kapıya çıktı. Sahildeki büfeden bir şeyler atıştırarak karnını doyuracaktı. Renk renk çiçeklerle ve meyve ağaçlarıyla kaplı bahçenin tam ortasında küçük bir havuz, aynı boyutlarda bir de fıskiye vardı. Su damlacıklarının gökyüzüne ulaşmak istercesine yerinden fırlayıp yükselmesini, sonra da keskin bir dönüşle tekrar yere düşmelerini seyretti. Denize en yakın gölgelikteki şezlonga havlusunu serdi, büfeye yöneldi, tabağını yiyeceklerle doldurdu ve bir de içecek alarak geri döndü. Manzara eşliğinde yediği bu yemek, kalabalık sahil curcunasını hissettirmemişti bile. Yeşil bir alanda renklerin coşkusuna kapılan ve engin maviliğin tadını çıkaran yalnız o değildi. Mavi sulardan çıkan, mavi gözlü, beyaz sakallı o adam kendine doğru yürüyordu. Başını çevirdiği an fark etti bunu. Birden heyecanlandı. Kalbi, atış ritmini hızlandırdı sanki. Hissettirmeden toparlanmaya çalıştı. Adam yanına yaklaştı. Adının Oktay olduğunu söyleyerek kendini tanıttı. Gülen bu kez bakışlarını kaçırmadan adını söyledi. Kafasından yıldırım hızıyla neden bu yabanilik sorusu geçti. Dikkatle baktı bu adamın yüzüne. İlk karşılaşmalarında yaptığı kabalığı unutturmak istercesine yanındaki şezlongu göstererek oturmasını teklif etti. Yaptığına kendisi de inanamadı ama yaptı. Sizi rahatsız etmeyeceksen memnuniyetle. Rica ederim dedi Gülen. Oktay bakışlarını Deniz'le Gül'ün arasında dolaştırıp duruyordu. Öyle yüzler ve o yüzlerde öyle ifadeler vardır ki onlarca yüz arasından bir bakışta seçilirler. Aynen ilk görüşte beğeninizi kazanan bir tablo gibi. Gül'ün bu sözlere karşı söyleyeceğini, nasıl davranacağını bilemedi. Yalnızca teşekkür etmekle yetindi. Burası çok güzel bir yer, dinlenmek için de ideal. Evet öyle Oktay Bey, ben de beğendim. Konuşmayı pek sevmiyorsunuz galiba. Gül'ün yüzündeki karmaşa bulutunun daha fazla yayılmasına izin vermedi. Toparlanarak bu soruyu yanıtladı. Ben öğretmenim. Konuşmayı sevmeyen bir öğretmen gördünüz mü siz? Gülümsediler. Ardından gelen ise kısa ve tanıtıcı bir sohbet. Neşeli, konuşkan ve oldukça hoş sohbet bir adam bu. İyi bir eğitim olduğu her halinden belli. Gül'ün öyle sıcağı olmasına rağmen denize girmekte kararlıydı. Oktay ilk hamlesinin yeterli olduğunu düşünmüş olacak ki izin isteyerek oradan uzaklaştı. Kafasını toparlamaya, ciddi kararlar almaya çabalarken nereden çıkmıştı bu adam? İnsan her zaman, her yerde başka insanlarla tanışabilir, sohbet edebilir. Ne var bunda? Diye düşünüp hatlattı kendini. Asıl etki hoşuna giden bakışlarda. Beyninde dönüp dolaşan bu düşünceleri hayretle karşıladı. Senden istenen tabloyu oluşturmak için hep yanlış hedefe odaklandın. Biraz rahat ol, kendine güven, olumlu duygu ve düşüncelerinin tekrar oluşmasına izin ver. Sulardan hırsını almak istercesine hızlandı kulaçları. Kafasından atmaya çalıştığı düşünceler birbirine girmişti. Günün sıcağını iyice hissedince denizden çıktı, havlusunu vücudunun belli bölümlerinde gezdirerek yüzünden akan tozlu suları sildi. Toparlanıp hızlı adımlarla otele ilerledi. Hayatını sorgulamasının asıl sebebi yalnızlığıydı. Birazcık ilgi bile dünyasını aydınlatmaya yetmişti işte. Huzursuzluğu da bunu çok net biçimde açıklıyordu. Yalnız uyuyor, yalnız yiyor ve yalnız geziyordu. Çok uzun zamandır yapıyordu bunu. Şartlar ne olursa olsun, yalnızlığa alışılmıyor. İnsanın içindeki o ruh hiç ölmüyor. Çünkü duygularıyla var olan bir varlık insan. Zaten insan olmanın özü de bu değil mi? Yaşanmamış duygulardan nasıl vazgeçilebilir ki? Pişmanlıklardan kurtulma yolunu ararken, nedenler içinde boğulup, sorgulamalar yaparken nasıl oluyor da farklı bir insandan etkilenebiliyor? Duşunu alıp biraz dinlenerek masanın başına geçti. Halen oldukça bitkindi. Bu yorgunluğun asıl nedeni belli ki düşüncelerindeki karmaşa. Geçici bir süreç olduğunu düşünüyordu. Neler yaşamıştı, neler. Her insan gibi. Sorunlarının bir kısmını çözmüş, ne yazık ki birçoğunu da kaçırmıştı. Elbet bugünlerde geçecek, doğru kararlar alacak ve yaşadığı bu karmaşa sonuçlanacaktı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 15. Devamı üçüncü ayrımda.